Rut'un attığı ikinci adım kendisini yağlamasıydı. Bu çok önemli bir uygulamaydı. Önce gidip yıkanacak, sonra da yağ sürecekti. Ve şimdi birlikte Rut'un yapacağı üçüncü şeye bakalım. Üçüncü şey şuydu. Naomi ona giysini giy demişti. Ama bu giysi nasıl bir giysi olacaktı? Zaten dullara özgü basit bir elbise giyinmekteydi. Aynı elbiseyi giymesini söylemiş olamazdı. Belki de Naomi Rut'a Moab ülkesindeyken Rut'un oğluyla nişanlıyken giydiği genç kız elbisesini giymesini söylüyordu. Dulların giydiği elbiseyi üzerinden çıkarmalı, bir daha giymemeliydi. Gerçekten de Naomi Rut'un güzel bir elbise giymesini ve Boaz'a güzel görünmesini istemekteydi. Gerçi Boaz Rut'a çoktan aşıktı. Rut'un elbisesinin güzel olup olmaması onun duygularını değiştirmezdi ama yine de Rut artık yeni bir hayatı ve evliliği düşündüğünden güzel, temiz ve alımlı görünmeliydi. Evet, bu imanının atacağı üçüncü adımdır. Bizler günahlarımızdan dönüp İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcımız olarak iman ettiğimiz zaman Mesih bizim doğruluğumuz olmaktadır. Evet, biz iman ettiğimizde o sadece günahlarımızı silmekle, yeniden doğuş olayını gerçekleştirerek Tanrı'nın çocukları olmamızı sağlamakla kalmaz ama aynı zamanda bize kendi doğruluk giysisini giydirir. Bakın, kutsal yazılar bu gizemli olayı şu sözlerle tanımlar. Romalılar 3. bölüm 22. ayette. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar, hiç ayrım yoktur. Paulus burada günahlı kimseye giydirilen Mesih'in doğruluk giysisinden söz etmektedir. Bu doğruluk giysisini giyen bir günahlıyı Tanrı Mesih'in doğruluğu altında görerek onu suçsuz ve günahsız saymaktadır. Evet, Mesih'e iman eden bir kimse onun doğruluğuyla kuşanmıştır ve kendisi kabul edilmiş olarak onun mükemmelliğine sahip olmuştur. Efesliler 1. bölüm 6. ayette kutsal kitabımızda bunu net olarak görmekteyiz. İşte bugün bizim iman yoluyla sahip olduğumuz doğruluk giysimiz budur. Bundan birkaç yıl önce piyasaya İsa'nın Giysisi başlıklı bir kitap çıkmıştı. İmanlı topluluğumuza katılan akıllı, dinamik bir genç kadın vardı ve bu kadın bir pazar akşamı toplantısından sonra yanıma gelerek şöyle dedi. Bir kitap okuyorum. Çok sürükleyici ve heyecan verici bir kitap. Hangi kitabı okuduğunu sorduğumda İsa'nın Giysisi adlı kitabı okuduğunu söyledi. Bu kitabı okuduğunu söylediği zaman biraz bozuldum. Bana okuyup okumadığımı sordu. Ben de tam olarak okumadığımı söyledim. O kitabı ben de satın almış, birkaç sayfasını okumuş ama sonuna kadar okumamıştım. Ona kitabın hiç ilgimi çekmediğini söyledim. Çok şaşırdı. İsa'nın giysisine ne olduğu konusu seni hiç ilgilendirmiyor mu diye sordu. Ben hayır, hiç ilgilendirmiyor diye karşılık verdim. İsa Mesih'in giymiş olduğu o giysi için Romalı askerler kura çekmişlerdi. Herhalde iri yapılı bir askere çıkmış olmalıydı bu kura. Filistin toprakları kuru, sıcak topraklardı. Havalar genellikle güneşli ve sıcak olurdu. Bu asker bu giysiyi bir iki hafta giydikten sonra terler ve elbiseyi kirletmiş, daha sonra da bir tarafa atmış olabilir. Sonra hizmetçilerden birisi geçerken bu giysiyi görmüş, elini alıp kokladıktan sonra çöpe atmış olabilir. Bu sözleri duyunca genç kadın iyice şaşırdı. Hayır, bu kadar hafife alamazsın bu konuyu dedi. Ona göre İsa Mesih'in giysisi çok hassas, romantik bir konuydu. Ben o giysinin hiçbir romantik hikayesi olmayacağını söyledim ve ekledim. Başka bir giysi var. Mesih'in kendisine iman eden günahlıya giydirdiği doğruluk giysisi. Bugün de hala ona iman edenlere bu giysiyi giydirmeye devam ediyor. İsa'nın tarihte kalan, çürüyüp atılan o eskimiş giysisiyle değil, daha çok onun doğruluk giysisiyle günahlıya giydirdiği o beyaz kaftanlarla ilgilenelim. Bizler kendi kendimize, kendi çabamız veya iyiliklerimizle yeterli olamayız. Ama kurtuluş için İsa Mesih'e iman etmişsek onda tamamlanmış olacağız. 2. Korintliler 5. bölüm 21. ayette Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım denilmektedir. Evet, İsa Mesih'e iman eden kimseler o doğruluk giysisini giymişlerdir ve bu gerçekten romantik bir gerçektir. 4. olarak Naomi Rut'a harman yerine gidip Boaz'a kendisinden yakın akrabalık görevini yapmasını istediğini anlatmasını söylüyordu. Rut 3. bölüm 4. ayette şöyle yazar. Adam yatıp uyuduğunda nerede yattığını belli. Sonra gidip onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldır ve oracıkta yat. Ne yapman gerektiğini o sana söyler. Bu nokta hem sizin hem de benim için önemli bir noktadır. Bu her günahlı insanın atması gereken bir adımdır. Bugün bile birçok kiliselerde kiliseye gidip gelen ama Rab İsa Mesih'i yaşamlarına gerçek anlamda kabul etmemiş insanlar bulunmaktadır. Bu insanlar Hristiyan bir ailede doğup Hristiyan kültüründe büyümüşler ama büyük bir çoğunluğu harman yerine gidip Rab'den kendilerinin kurtarıcısı olmalarını istememişlerdir. Şimdi size sormak istiyorum. Siz İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul edip yaşamınıza aldınız mı? Günahlarınızdan temizlenmek, Tanrı'yla barışmak ve yaşama yeniden başlamak istiyorsanız İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcınız olarak iman etmeniz gerekmektedir. İmanınız aktif ve harekete geçen bir iman olmalıdır. Sadece lafta iman ediyorum demeniz yeterli olmayacaktır. Yürekten iman ve tövbe sizi kurtuluşa kavuşturacak olan yoldur. Tıpkı Rut'un Boaz'ı yakın akrabalık görevini yapacak bir kurtarıcı olarak gördüğü gibi siz de İsa'yı Rab ve kurtarıcınız olarak görün ve yürekten iman edin. Böylece kurtuluş armağanı sizin olacaktır, hem de ne armağan. Bakınız, Romalılar 6. bölüm 23. ayette dendiği gibi. Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Musa peygamberin getirdiği yasaya göre Rut Boaz'ı yakın akrabalık görevini yapması için seçme hakkına sahip değildi. Ama aynı zamanda bu seçimi yapmak zorundaydı. Sadece o değil, Boaz da Rut'a yakın akrabalık görevini yapmaya istekliydi. Boaz'la Rut arasında bu şekilde yaşanan gelişmeler, kurtarıcı Mesih'in yeryüzüne Betlehem kasabasında doğmasına neden olacaktı. Çünkü Rut kitabında incelemekte olduğumuz bu olaylar Betlehem kasabasında meydana gelmekteydi. Rut adında bu genç kadın kaynanası Naomi'nin sözlerine göre hareket edecekti ve göreceğimiz gibi Rut'a yapması söylenen şeylerde herhangi bir yanlış yoktu. Rut henüz Boaz'ı yakın akrabalık görevini yapmaya çağırmamıştı. Burada Rut'tan bunu yapması istenmekteydi. Birçok insan size İsa Mesih'in yeryüzüne gelişiyle ilgili gerçeklere inandıklarını söyleyecektir. Ama böyle söyledikleri halde İsa Mesih'i henüz kurtarıcıları olarak kabul etmemişlerdir. Bundan birkaç yıl önce Mesih inanlarının yaz tatilinde yaptığı kampların birine katılmıştım. Kampa katılanların çoğunun genç ve üniversite öğrencisi olması beni çok sevindirmişti. Genç inanlılardan birkaçı yanıma gelip benden bir arkadaşlarıyla konuşmamı istediler. Ben arkadaşlarının kimin nesi olduğunu sorunca bana genci kampa özellikle Rabbi kabul etmesi için davet ettiklerini ama her gün birçok konuşma dinlediği halde henüz hala Rabbi kabul etmediğini bir de onunla benim konuşmamı istediklerini söylediler. Gidip arkadaşlarını çağırdılar ve konuşmaya başladık. İlk olarak ona kutsal kitabın Tanrı esini olduğuna inanıyor musun diye sordum. Evet diye karşılık verdi, şaşırmıştım. Gencin karşıt sorular sorup bir türlü gerçekleri öğrenmek istemeyen tiplerden biri olacağını zannediyordum. Bu nedenle ona Nuh tufanına inanıyor musun? Tufan biraz aklı karıştıracak şeylerle dolu. Ne dersin diye sordum. Hayır, hepsini çok iyi anlıyorum diye karşılık verdi. Peki Yunus peygamberin balığın karnında 3 gün kalması olayında kabul ediyor musun diye sordum. Bana kabul ediyorum dedim. Gencin ruhsal olarak nerede olduğunu henüz anlayamamıştım. İsa Mesih'in 2000 yıl önce yeryüzüne geldiğine, bakire bir kızdan doğduğuna inanıyor musun diye sordum. Evet dedi. Onun günahlarımız için öldüğüne, ölümden bedensel olarak dirildiğine, sonra bedensel olarak göğe alındığına inanıp inanmadığını sordum. Yine hepsine, evet bunların hepsine inanıyorum diye karşılık verdi. İyice şaşırmıştım. Sorduğum her şeye inandığını söylüyordu. Bundan sonra ne yapılmalıydı? Orada dura kalmıştım. Bir sonraki atılacak adımın ne olduğunu bilmiyordum. Sonra aklıma birden şu soru geldi. Peki Rab İsa'yı Rab ve kurtarıcın olarak kabul etmek ister misin diye sordum. Diğer sorularda olduğu gibi yine evet diye karşılık verdi. Evet, İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmek istiyorum dedi. Gencin derdi bambaşkaymış. Ben de dahil olmak üzere bütün kamptakiler genç ile kutsal kitap İsa'nın Tanrı özünden oluşu ve diğer konularda boş yere tartışıp duruyormuşuz. Herkes onunla tartışa geldiği için kimse ona harman yerine gidip İsa Mesih'i kurtarıcısı olarak kabul etmesini söylememiş. O da nereden bilsin tartışmalar böylece uzamış gitmiş. Sonra orada bulunanlarımız dizlerimizin üzerine çöktük ve genç için dua ettik. O da yüreğini açıp İsa Mesih'i Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul etti. Delikanlı İncil'le ilgili ilahi gerçekleri çoktan kabul etmişti. Yapacağı tek şey harman yerine gidip İsa ile tanışmaktı. Bunu da büyük bir cesaretle yaptı. Belki siz de bunlardan birisiniz. Belki yıllardan beridir İsa Mesih hakkındaki müjdeyi duyuyorsunuz. Tanrı sözünü okuyorsunuz. Hatta kiliseye bile gidip geliyor olabilirsiniz. Ama henüz Harman yerine İsa'ya gidip ondan kurtarıcınız olmasını istemediniz. Eğer siz de İsa Mesih'e gelir yüreğinizi açarak onu yaşamınıza kişisel kurtarıcınız ve Rabbiniz olarak kabul ederseniz, karanlıktan ışığa geçmenin ne demek olduğunu siz de görecek ve anlayacaksınız. Evet, Naomi Ruth'a bu şeyleri yapmasını söylüyordu. Ve Ruth 3. bölüm 4 ila 6. ayetlerde adam yatıp uyuduğunda nerede yattığını belli. Sonra gidip onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldır ve oracıkta yat. Ne yapman gerektiğini o sana söyler. Ruth ona söylediğin her şeyi yapacağım diye karşılık verdi. Harman yerine giderek kaynanasının her dediğini yaptı diye yazıyor. Burada Naomi'nin Ruth'tan yapmasını istediği şeylerde merak edilecek, garipsenecek bir şey olmadığını belirtelim. Ruth'un boğazın yanına gidip ayaklarının dibine yatması bir ahlaksızlık olmuş olsaydı Naomi bunu ona söylemezdi. Ruth'un boğazın yanına gitmesini ve o günün Harman yerinin özelliklerini tam olarak kavramayan kimseler bunu sık sık eleştiri yağmuruna tutmuşlardır. Burada dikkat edilmesi ve göz ardı edilmemesi gereken gerçek, Ruth'un oraya boğazı yakın akrabalık görevini yapması için seçtiğini söylemek ve anlatmak için gitmiş olmasıdır. Bu bir. Bir de Harman yerinin herkese açık bir yer olduğu unutulmamalıdır. Harman'da çalışanlar orada aileleriyle birlikte çadır kurup kalırlardı. Naomi burada Ruth'a şöyle diyordu. Akşamüstü işlerini bitirip yemeklerini yedikten ve Rabbe hamd edip dualarını ettikten sonra herkes bir tarafa çıkıp yatacak. Boğaz'da gidip Harman'ın yanına uzanacak. Başını demetlerin üzerine yaslayıp ayaklarını dışarıya doğru uzatmış olarak yatacak. Çünkü adet böyledir. O zaman sen de gidip onun ayakları ucunda uzanacaksın ve üzerindeki kaftanla ayaklarını örteceksin. O zaman o sana ne yapman gerektiğini söyleyecektir. Bunda hiçbir gizli, ayıp, ahlak dışı bir şey olduğu söylenemez. Çünkü olay gece de olsa herkesin önünde oluyor. Gizli de kapalı da bir yerde olmuyordu. Bu olayın ahlak dışı bir olay olduğu düşünüyorsa bu hasat mevsiminde Harman yeriyle ilgili uygulamaları ve genel olarak o günün kültürünün bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Ruth 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ise boğaz yiyip içti, keyfi yerine geldi. Sonra Harman yığınının dibinde uyumaya gitti. Ruth da gizlice yaklaştı, onun ayaklarının üzerindeki örtüyü kaldırıp yattı. Gece yarısı adam ürktü, yattığı yerde dönünce ayaklarının dibinde yatan kadını ayrımsadı diye yazıyor. Evet, adam üşümüştü. Üzerindeki kaftanı birileri biraz çekmişti. Kalkıp oturdu, etrafına bakmaya başladı. Bir de ne görsün, ayaklarının ucunda bir kadın yatmış uyuyordu. Ruth 3. bölüm 9. ayette ise ona kimsin sen diye sordu. Kadın ben kölen Ruth'um diye yanıtladı. Kölenle evlen çünkü sen yakın akrabamızsın dedi. Ben şahsen bu olayın kutsal yazılardaki en tatlı, en güzel olaylardan biri olduğunu düşünüyorum. Ruth Boaz'a ben senin yakın akrabalık görevini yapmanı, beni yasal çıkmazımdan kurtaracak kişinin sen olmasını istiyorum. Buraya da bunu söylemeye geldim diyordu. Bunun üzerine Boaz'ın tüm düşünceleri bir anda değişivermişti. Başta biraz şaşırdıysa da sonra sevinçle coşmaya başlamıştı. Bakın sevincinden Ruth 3. bölüm 10. ayette neler söylüyordu. Boaz, Rab seni kutsasın kızım dedi. Bu son iyiliğin ilkinden de büyük. Çünkü yoksul olsun, zengin olsun gençlerin peşinden gitmedin. Diğer bir deyişle Ruth'a şöyle diyordu Boaz. Buraya ilk geldiğinde senin koca arayan biri olmadığını hemen anlamıştım. Evet, Ruth sakin ve sessiz bir kişiliğe sahip olarak çevresinde çok güzel bir izlenim bırakmıştı. Ve şimdi Boaz'dan yakın akrabalık görevini üstlenmesini istiyordu. Boaz buna dünden razıydı. Zaten onu çok seviyordu, ona aşıktı. Ruth Boaz'dan bu görevi üstlenmesini çok tatlı bir dille, güzel bir yolla istediğini açığa vurmuştu. Eğer Ruth isteseydi Boaz'ı mahkemeye dahi verebilirdi. Musa peygamberin getirdiği yasa hükümlerine göre Ruth şehrin ihtiyarlarını bir araya çağırabilir ve doğrudan doğruya Boaz'a kendisi için akrabalık görevini yerine getirmesini isteyebilir. Böylece bu durum yasallık kazanabilirdi. Ama Naomi işi buraya kadar getirmeye gerek duymadı. Çünkü Boaz'ın bu görevi üstleneceğini biliyordu. Bu nedenle Boaz'ı yasal yolla zorlamanın bir anlamı ve gereği yoktu. Yapacağı tek şey bunu gidip Boaz'a anlatmak ve belli etmekti. İşte bu nedenle Ruth Naomi'nin yanından kalktı, geceleyin Boaz'ın tarlasına gidip Harman yerinde Boaz'ın yanına giderek istediğini söyledi. Zaten Boaz'ın duymak istediği de buydu. Rut'u karısı olarak görmek istiyordu. Şimdi harekete geçebilir, Rut'u kendisine karı olarak alabilmek için gerekli hazırlıklara başlayabilirdi. Çünkü Rut bu hareketiyle ona açıkça evlenme teklifini götürmüştü. Hamdolsun bizim de bir kurtarıcımız var ve onunla olan ilişkimiz bir sevgi ilişkisi benzerliğindedir. O bizi çok sevdi ve bizi içinde bulunduğumuz çıkmazdan kurtarabilmek için kendisini feda etti. Bizim için ölen, bizi seven ve bugün hala yaşayan bir kurtarıcımız var olduğunu bilmek ne kadar güzel, ne kadar büyük bir şeydir. Şimdi Boaz'ın Rut'a söylediklerine dikkat edin. Rut 3. bölüm 11. ayette ve şimdi korkma kızım, her istediğini yapacağım. Bütün kent halkı senin erdemli bir kadın olduğunu biliyor diyor. Yahudi şeriatı Moavlı bir kimseye kapılarını kapadığından bu genç kadın Rut normal şartlarda Betlehem'de dışlanmış biri olurdu. Moavlılar ve Amman oğullarının Rabbin cemaatine, Yahudi toplumuna giremeyeceği Rut'a daha önce anlatılmıştı. Evet, daha Moav ülkesindeyken Naomi Rut'a İsrail'e gittiğinde asla evlenemeyeceğini ve toplum tarafından dışlanabileceğini söylemiş ve Rut tüm bunlara razı olmuştu. Betlehem'e geldiğinde de tüm Betlehem halkının gözü Rut'un üzerinde olmuş olmalıydı. Rut'la ilgili olarak sokak aralarında kadınların ne gibi dedikodu yaptıklarını bilmiyorsak da başlangıçta Rut'u çok dikkatle incelemiş olmalıydılar. Belki bazıları Rut'un zaman içerisinde oğulları arasından kendisine koca arayabileceğini düşünmüşlerdi. Ama daha sonra Rut'un kişiliğini daha yakından gördükten sonra düşüncelerini değiştirmişler ve Rut'la ilgili iyi şeyler söylemeye başlamışlardı. Yani Rut çevresinde çok iyi bir izlenim bırakmıştı. Tüm Betlehem halkı Rut'un iffetli, güzel ve akıllı bir kadın olduğunu anlamıştı. Boaz sözlerine Rut 3. bölüm 12. ayette şöyle devam etti. Yakın akrabanız olduğum doğrudur ama benden daha yakın biri var. Boaz bunu nasıl biliyordu? Sanırım bu konuda bir araştırma yapmıştı bile. Rut yeşil ışık yakar yakmaz Boaz harekete geçmeye çoktan hazırlıklıydı. Sadece Rut'un bu işaretini bekliyordu. Ama Rut'la Naomi'ye kendisinden daha yakın başka bir akrabasının var olması onun elini kolunu bağlıyordu. Bu diğer akrabanın Boaz'dan daha varlıklı olabileceği mümkündür. Belki de Harman'daki o 6 haftalık süre içerisinde Boaz'ın Rut'a, Rut ben sana yakın akrabalık görevini yapmak istiyorum dediğini farz edelim. Rut da buna karşılık olarak teşekkür ederim, ben bu iş için seni düşünmüyorum demiş olsun. Zaman gelince o diğer adamı isteyeceğim. O daha zengin birisi. Yakın akrabalık görevini yapmasını ben ondan isteyeceğim. Zavallı Boaz. Rut'un bu sözleri karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olmalı. Artık Rut'tan kendisi için bir işaret beklemek zorunda kalacaktı. Evet, Rut Boaz'a bu teklifi götürdüğü zaman Boaz ilk olarak Rut'a şunu söyler. Şimdi sorun sana benden daha yakın bir akrabanın var olmasıdır. Bu konuda benden önceliklidir. Bu teklifi ilk olarak ona götürmeliyiz. Yani ilk olarak bu diğer kişiyle ilgili konunun halledilmesi gerekmekteydi. Öyle zannediyorum ki bu diğer adam büyük bir ihtimalle Naomi'nin kocası Elimelek'in erkek kardeşiydi. Yani Rut'un ilk kocasının amcası. Bu nedenle Boaz Rut'a evet ben akrabalık görevini yerine getirmek istiyorum. Ama ilk olarak bakalım bu diğer adam bu konuda neler diyecek gidip ona söylememiz gerekmektedir diyordu. Rut 3. bölüm 13. ayette ise geceyi burada geçir. Sabah olduğunda eğer adam senin için akrabalık görevini yaparsa ne âlâ, varsın yapsın. Ama o akrabalık görevini yapmak istemezse yaşayan Rab'be ant içerim ki bu görevi ben üstlenirim. Sen sabaha kadar yat diye yazıyor. Diğer bir deyişle Boaz, diğer adam akrabalık görevini yapmak isterse o zaman ne yapabileceğini bilmiyordu. Ama diğer adamı devre dışı bırakmayı umduğu bir plana göre hareket edecekti. Boaz burada yakın akrabalık görevini tekrar tekrar vurguluyordu. Bu sözcük İbranice'de goel sözcüğüydü ve yakın akraba anlamındadır. Bu görevi üstlenebilecek olan kişi Rut'un mal ve mülkünü kurtaracaktı. Çünkü ölen kocasından kendisine kalan mirasa ancak bu yolla sahip olabilecekti. Evet, Rut'u kurtaracak olan kişi bu kişi olacaktı. Boaz Rut'a sabah oluncaya kadar beklemesini söylüyordu. Rut'un gecenin karanlığında Betlehem'e dönmesini istemiyordu. O günün yolları bugünün yolları gibi güvenli, emniyetli değildi. Kutsal kitapta hakimler dönemiyle ilgili anlatılanları okursak, güvenli olmadıkları için insanların ana yollarda yolculuk yapmadıklarını, bunun yerine ara yollardan gittiklerini öğreniyoruz. Burada Boaz, Rut'u evine gece yarısı göndermemekle onu bir anlamda koruyordu. Rut 3. bölüm 14. ayette ise, böylece Rut sabaha kadar Boaz'ın ayakları dibinde yattı. Ama ortalık insanların birbirini seçebileceği kadar aydınlanmadan önce kalktı. Çünkü Boaz, Harman yerine kadın geldiği bilinmemeli demişti. Bunun nedeni yine belliydi. Boaz, bu olayı diğer akrabasının bilmesini istemiyordu. Eğer diğer adam Boaz'ın Rut'u kendisine karı olarak almak istediğinden haberdar olsaydı, bu durum Boaz'ı hemen devre dışı bırakmasıyla sonuçlanabilirdi. Boaz bu durumu kendi başına çözümlemek istiyordu ve hemen harekete geçecekti. Rut 3. bölüm 15. ayette ise Boaz Rut'a sırtındaki şalı çıkar aç dedi. Rut şalı açınca Boaz içine 6 ölçek arpa boşaltıp onun sırtına yükledi. Sonra Rut kente döndü. Diğer bir deyişle Boaz Rut'a cömert bir armağan veriyordu. Rut 3. bölüm 16. ayette ise Rut geri dönünce kaynanası nasıl geçti kızım diye sordu. Rut Boaz'ın kendisi için yaptığı her şeyi anlattı. Rut kitabı üzerindeki diğer yorum kitaplarının yazarlarından bazıları Naomi'nin bu sorusunu yanlış yorumlamaktadırlar. Naomi, sen kimsin kızım diye sorduğu zaman hava henüz aydınlanmadığı için Naomi'nin kapıyı çalan kişinin kim olduğundan emin olmadığını, bu nedenle soru sormuş olabileceğini söylüyorlar. Naomi gelen kişinin en azından kızı olduğunu biliyordu. Tabii gelen bu kişinin Rut olduğundan emindi. Sanırım Rut Boaz'ın yanına gitmekte biraz isteksizdi. Belki de Naomi'ye şöyle diyordu. Hayır, ben Boaz'ı yakın akrabalık görevini yapmaya çağırmak istemiyorum. Daha biz buraya gelmeden önce sen bana ben buraya gelirsem kimsenin benimle ilgilenmeyeceğini söylememiş miydin? Ben onlar için bir Moablı yabancıyım. Boaz'ın yanına gidip onu istediğimi nasıl söylerim? Buna karşılık olarak belki de Naomi Rut'a şu karşılığı vermişti. Bak dinle beni. Ben Boaz'ın sende gözü olduğunu, seni sevdiğini ve seninle evlenmeye dünden razı olduğunu adım gibi biliyorum. Bu nedenle sen benim dediğimi yap yeter. Kim bilir Naomi Rut'u Boaz'ın yanına göndermek için belki de onu kapıya kadar uğurlamıştı. Bu nedenle ertesi sabah Rut eve geri dönünce Naomi kimsin kızım diye soruyordu. Diğer bir deyişle ona bayan Boaz mısın, nasıl işler yolunda gitti mi diye soruyordu. Tabii ki işler yolunda gitmişti. Rut 3. bölüm 17 ve 18. ayetlerde sonra ekledi. Kaynanana eli boş dönme diyerek bana bu 6 ölçek arpayı da verdi. Naomi, kızım bu işin ne olacağını öğreninceye kadar evde kal dedi. Çünkü Boaz bugün bu işi bitirmeden rahat edemeyecek. Naomi Rut'a sen otur dinlen ve bekle diyordu. Bundan sonra ne yapılacaksa hepsini Boaz yapacaktır. Rut'a beklemek düşüyordu. Kurtarıcılık görevi Boaz'ın üzerindeydi ve bunu yerine getirecekti. Sevgili dostum, senin de bugün güvenebileceğin, kurtarıcımdır diyebileceğin bir kurtarıcın var mı? İsa Mesih dünyanın kurtarıcısıdır. O seni de kurtarmak, özgür kılmak istiyor. Günahlı insanlığın kurtulması için ne gerekiyorsa bütün bunların hepsini o yerine getirdi. Sen ve ben hepimiz ondaki özgürlüğe davet edildik. Çünkü kurtuluş işi tamamlanmış, hazırlanmıştır. Anımsayacaksınız, başkâhin olarak yaptığı duasında İsa Mesih, Baba Tanrı'ya Yuhanna 17. bölüm 4. ayette şöyle seslenmişti. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. Bu görev İsa Mesih'in çarmıh üzerinde tamamlamış olduğu kurtuluş göreviydi. Onun çarmıh üzerindeyken Yuhanna 19. bölüm 30. ayette kaydedilen tamamlandı sözü. Tamamlandı sözü tamam oldu diye bağırdığı zaman senin ve benim kurtuluşumuzun tamamlandığını söylemektedir. O sizin ve benim günahlarımızın karşılığını son kuruşuna kadar ödediği için kurtuluşumuza kendi açımızdan hiçbir katkıda bulunamayız. Kurtulabilmemiz için ne gerekiyorsa bütün hepsini bizim yerimize İsa Mesih yaptı. İnsanın günahlarından kurtulması işi İsa Mesih'in görevidir. O bu alanda tek yetkili, tek uzmandır. Bizler onun hazırlayıp sunduğu kurtuluşa sadece iman yoluyla sahip olabilir, onun huzuruna ancak bu yolla girebiliriz. Onun huzuruna, rahatına girmiş olan bir kimsenin yüreğine sonsuz bir huzur, rahatlık da girecektir. Bu nedenle sevgili kardeşim, günahlarından kurtulmak için kendi gücüne, dindarlığına, iyiliklerine, sevaplarına sakın güveneyim deme. Kurtuluşumuz yaptığımız sevap işleriyle, kendi yaptığımız işlerle kazanılmaz. Kurtuluş bir armağandır. Bu armağanı satın alamayız. Sadece iman yoluyla kabul edebiliriz. Hepimiz ruhsal anlamda iflas etmiş kişileriz. Elimizde, avcumuzda hiçbir şeyimiz kalmamıştır. Yeniden bir şeyler elde etmek istiyorsak İsa Mesih'e gelmemiz gerekecektir. Çünkü borçsuz, suçsuz olan tek kişi odur. Paulus'un Galatyalılar mektubunda sözüne ettiği haçın tökez oluşu budur. Çünkü birçok insan hala kendi dindarlıklarına, kendi iyilik ve sevaplarına güvenmektedirler. Hangi ulustan, hangi dinden gelirseniz gelin bir günahlısınız. Günah sevapla temizlenmez. Bu nedenle boşuna kürek çekmeyin. Hazırlanmış olan ve bizlere armağan olarak sunulan bu kurtuluş armağanını siz de kabul edin. Bazıları iyi bir inanlı topluluğuna katılıyorlarsa kurtulduklarını da sanıyorlar. Ama böyle bir şey yok. Kutsal yazılar böyle bir şey öğretmez. Kurtuluş için şahsen bir insanın Mesih'e başvurması gerekmektedir. Mesih'in dışında kurtuluş yoktur. Çünkü kurtarıcı İsa Mesih'tir. O insanlığı günahlarından, sonsuz ölüm ve cehennem yargısından kurtarabilmek için haç üzerinde can verdi. Kutsal kanını akıttı. İsa Mesih'in Yuhanna 3. bölüm 14 ve 15. ayette kendisiyle ilgili olarak söylediği gibi. Şöyle yazar. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı'nın bizi kurtarması İsa Mesih'in haç üzerinde sizin ve benim için gerçekleştirmiş olduğu kurtarış işine dayalıdır. İsa'nın yaklaşık 2000 yıl önce yeryüzüne bir insan olarak gelmesinin nedeni budur. İncil'de İbraniler mektubunun 10. bölümünün 5. ayetinde benim için bir beden hazırladın sözü yazılıdır. Tanrı kurban ve sunular istemiyordu artık. Eski antlaşma döneminde sunulan bütün kurbanlar insanlığı kurtarmak için yeryüzüne gelecek olan gerçek kurbana İsa Mesih'e işaret etmekteydi. Biz İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcımız olarak kabul eder, onun yaptıklarına iman edersek kurtuluyoruz. Bizi kendi imanımız dahi kurtaramaz. Kurtaran sadece İsa'nın kendisidir. Ünlü bir vaizin dediği gibi, seni kurtaran Mesih'e bağlanman değil, Mesih'in kendisidir. Seni kurtaran Mesih'teki sevincin değil, Mesih'tir. İsa Mesih'in kanı ve lütfudur. Görüleceği gibi iman sadece Mesih'in bizim için hazırlayıp tamamladığı kurtuluşu yakalayacak, tutacak olan bir araçtır. Bugün siz İsa'ya ya güveniyorsunuz ya da güvenmiyorsunuz. Bunun ortası yoktur. İsa Mesih'e bir peygamber olarak inanmak da yeterli değildir. Tamam, İsa Mesih bir peygamberdir ama peygamberlerden de öte kurtarıcıdır. Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın ruhudur. Tanrı'yla aynı özdendir. Kurtuluş işte kurtarıcının ellerinde bir paket olarak hazırlanmış duruyor. Bu hediye paketini ya kabul edecek ve böylece kurtulacaksınız ya da benim İsa'ya ihtiyacım yok, benim kendi dinim ve kitabım var diyerek mahvedeceksiniz. Bunun başka bir seçeneği yoktur. Evet, böylece Rut kitabının 3. bölümünü tamamlamış bulunuyoruz. Naomi, Rut'a bu bölümde Boaz'la ilgili olarak adam bugün işi bitirinceye kadar rahat etmeyecek demişti. Ve yine Naomi, Rut'a sen otur bekle demişti. Sizin için yapacak başka şey yoktur zaten. Ondan kurtarıcınız olmasını istemeniz onun sizden beklediği tek şeydir. Gerisini o yapacak, sizi kesin kez kurtaracaktır. Çünkü kurtarıcı kendisidir.